Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 15.
İşte suların içine batacağı söylenen bir kente tepeden bakarak yenen bir yemek. Bir kadının söylediği unutulmaz şarkılar, hiç beklenmedik karşılaşmalar. Tanımadığın bir sokakta yürürken birdenbire onun da yanında olmasını istediğin, içinin ürperdiği kısacık bir an. Bir yerlerden istemsiz çıkıp geliveren bir yüzün, tutmak istesen de silinip gittiği o kısacık an. Bir yandan bunlar insanın kendi kendine kaldığı, trenin camlarından yabancı hayatların akıp gittiği, geride kaldığı, bir anda uzaklara giderken aynı anda kendi içine, kendi geçmişine yaptığı yolculuğun silik, tarifsiz duygusu. Öte yandan sorumluluklar, görevler, bekleyenler. Gördüğüm ne varsa hayalimde senin yanına koyuyorum. Senin üstüne giydiriyorum, senin eline alıp baktığını düşünüyorum, senin dokunmanı istiyorum. Bu küçük aynaya baktım ama kendimi değil, senin yüzünü gördüm içinde. Kendinize iyi bakın küçük hanım. Ne tuhaf. Sanki ayrı olduğumuz günlerde aslında ikimiz de aynı şeyleri düşünmüştük. Ne yapacağını bilmiyorum ama dedi Ayla. Bu mektupları, notları ortadan kaldırsan iyi olur. İnşallah onları saklamak gibi bir delilik yapmıyorsundur. Yaptığım deliliklerin yanında bu herhalde fazla büyük bir şey sayılmaz diye güldüm. Keşke yine eski günlerde olsaydık dedi Ayla. O güzel günler niye öyle çabucak geçip gitti ki? Evet, gerçekten de ne çabuk. Şimdi o geceyi, onunla konuştuğumuz anları, neredeyse bu sözü nasıl söylediğimi bile dünmüş gibi hatırlıyorum. O gece çocukluğun nasıl böyle çabucak bizi bırakıp gittiğini söyleyip üzülüyorduk. Şimdi ise çocukluk çok uzaklardı. O unutulmaz gece, yıllar sonra nerede, ne yaparken yeniden hatırlayacağımızı bilemediğimiz o konuşma da çoktan uzaklarda kaldı. Her şey beni bırakıp gitti. Sanki hayat saklanabilirmiş gibi her şeyi biriktiren, her gittiği yerden anılar toplayan, her şeyin fotoğrafını çeken insanlar beni şaşırtır. Sonra o fotoğrafları bir hayatın resimli romana gibi başkalarına göstermeleri ve anlatmaları da. Benim böyle fotoğraflarım yok. Belki ondan. Varsa bile orada burada kalmıştır. Zaten bir araya gelseler de bir anlam çıkacağını sanmam. İnsanın fotoğraflardan bir hayatı anlaması için o hayatın bir şeye benzemesi gerekir, değil mi? Benim hayatım bir şeye benzemiyor ki. Onun için yıllar sonra yeniden buraya geldiğimde, bu sokakları, bu evi, bu bahçeyi gördüğüm zaman içimde uyanan duyguyu adlandıramıyorum. Bu kırık dökük ahşap evler, birbirine yaslanmış, sanki eski bir komşuluğun hatırına birbirinin omzuna başını koymuş, ancak böylece bunca yıldan sonra hala ayakta kalabilen bu evleri gördüğüm zaman ülkeme geldiğimi anlıyorum. Evleri de insanları gibi hep birbirine yaslanarak ayakta duran bir ülke. Öyle çok yerde yaşadım ki neresi benim ülkem diye sorduğum oldu. Ama burası, lodosla gelen bu garip koku, bu yıkık dökük evler, bu bırakılmışlık hissi bana ait olduğum yerin burası olduğunu hatırlattı hep. Ve bu insanlar. Avrupa kentlerinin o kendine güvenli, dünyayı yönettiğini sanan, yaşamı çözdüğünü düşünen insanların rahatlığını taşımayan, çekingen, kendine dönük insanlar. Halil Efendi kim bilir kaç yıldan beri her sabah aynı saatte geçiyor. Üstünde hala o eski bol ceketi. Yüzü de yıpranmış artık ceketi gibi ama zor bir hayatla başa çıkabilmiş olan insanlarda görülen o alçak gönüllü gülümseyişi hiç gitmemiş. Sesi hala eskisi gibi gür çıkıyor. Simitler sıcak diye bağırdığı zaman sanki çok uzaklardan susam kokusu geliyor. Nereye gidersem gideyim pek çok uzak kentte bile duydum bu kokuyu. Kendimi yapayalnız, kimsesiz hissettiğim, nereye ait olduğumu, nereye gitmem gerektiğini bilemediğim günlerde, sanki bana karanlık, puslu gecenin içinden yanan deniz feneri gibi gelen işaretlerden biri de belki o kokudur. Sıcak çıtır simitin kokusu mu, çocukluğun kokusu mu yoksa? Kim bilir? Hamarat kadınların sabah temizliğini, yemek hazırlıklarını bitirip az şekerli bir kahve arası verdikleri nazlı saatler. Her birinin içinde yabancı gözlerin bilip anlayamayacağı, bizimse çocukluğumuzdan beri bildiğimiz büyük bahçelerin esrarı. Büyük manolyaların kokusu. Biz onu ayıramasak da bizi tanıdıkları her hallerinden belli olan serçelerin kendi başına gevezeliği. Bazı sabahlar, yaşlandıkça daha erken uyanmaya başladım, çıkıp deniz kenarındaki kahveye gidiyorum. Ah, eski çay bahçeleri yok tabii artık. Kahve dediğim modern zamanların kafelerinden biri. Küçük bir yer. Zaten gelen de pek fazla sayılmaz. Yazarlar, müzisyenler uğruyor. Bazen bir kitap alıyorum elime oyalanmak için. Bazen onlarla konuşmayı, kendi aralarındaki sohbetlere karışmayı seviyorum. Biraz ötemdeki masada oturan kadının karşısındaki adama bakışını izliyorum. Kadın 50'li yaşlarında. Hala çok güzel. Ona bakarken birden yüz ifadesinde, adama bakışında, hareketlerinde bana tuhaf gelen bir şey fark ediyorum. Ama ne? Sonra birden anlıyorum ki bu kadın aslında başka bir yaşının hareketlerini tekrarlıyor. Gözleri hala 18 yaşındaki gibi bakıyor. Hala o yaşlardaymış gibi davranıyor karşısındaki adamla flört ederken. Bu kendisini çekici kıldığını düşündüğü bakışlar. Dudaklarının hareketi, ellerini kullanışı hep geçmişten kalan ve tekrarlanan şeyler. Karşısında bir ayna olsa birdenbire nasıl şaşıracak? O hareketlerle şu anki görüntüsünün kaymış bir fotoğraf gibi durduğunu fark edecek. Ama insan kendisi için yılların geçtiğini kolay kolay anlamıyor. Yaşlanmanın, ölümün başkaları için olduğunu sanıyor. Sanki beyaz bir kağıda çizilmiş resminizin üzerine sürekli ince şeffaf bir kağıtla bir yenisi konuluyor. Her ince yaprakta belki küçük bir çizgi, belli belirsiz bir kıvrım var. Ama öylesine yavaş değişiyor ki yılların geçtiğini, o yüzün değiştiğini fark edemiyor insan. Böyle önümde kalın bir deste gibi duran bu resmi şimdi sayfa sayfa soyup o ilk yüze geri dönmeyi deniyorum. Meğer hayatı geriye doğru yeniden yaşamak sandığımdan zormuş. Kendimi güçlü sanırdım ama şimdi o anlara geri döndükçe, kayıp gitmiş bir zamanı yeniden canlandırınca, belki de yaşandığı an bile fark etmediğim ayrıntılar beliriyor. Silinip gittiğini sandığım duygular yağıyor. Zaten onun için bunca yıldır geçmişten kaçmadım mı? Ne olursa olsun hayatını durdurma. Durup hayata bakmaya başladığın zaman yaşamak zordur. Bazen göğsümde bir ağrı hissediyorum. Ne zamandır kendimi dinlemekten vazgeçsem de artık basit ağrıların kötüye yorulma vakti geldi de geçiyor. Yıllar önce okuduğum o kitabı hatırlıyorum. Göğsünde mavi bir nilüfer çiçeği, büyüyen kızla sevgilisinin aşk hikayesini anlatan o garip kitabı. Fazla aşk öldürücü olabilir mi sahiden? Geçenlerde bunu aileye söyledim. Her zamanki gibi alaycı, merak etme, seni öldürecek olan aşk filan değil, şu hala vazgeçemediğin sevgili sigaran diyiverdi. Ne yapalım, gerçekler pek şiirsel değil. Bir önceki hafta çarpıntılarım fazlalaştı diye hastaneye gittim. Büyük makinelerin içine soktular, her yerime kablolar bağladılar, filmler çektiler. Artık damarların içini bile görebiliyorlarmış. Bana büyük bir heyecanla ne çok şey görebildiklerini anlattılar. Bizim çocukluğumuzda insanların içini gösteren gözlük diye uydurma şeyler satarlardı. Oğlanlar kızları bu gözlükleri takıp korkuturdu. İşte şimdi herkesin içini görecek büyük makineler yapmışlar sonunda. Ama benim kalbime ne olduğunu göremiyorlar. O çarpıntının ne zaman gelip kalbime yerleştiğini ve o günden beri hiç gitmeyip benimle kaldığını bilmiyorlar. Ben biliyorum. Gerçekte bizim hiç göremediğimiz, yalnızca anlamaya çalıştığımız belleğin o karmaşık düzenini, içimizde bir yerde gizemli bir biçimde saklanan bütün geçmişimizi hangi makine resimleyebilir ki? Gökyüzü maviden beyaza açılıyor. Bu yazın sonu, ömrümün kaçıncı yazının sonu kim bilir? Beyaz bir gökyüzünde, birlikte uzun bir yolculuğa çıkmış kuşlarla geliyor. Akşam oluyor. Gemilerin ışıkları şimdiden yanmış. Deniz uzakta sislerle beyazlaşarak gökyüzünü tamamlıyor. Sanki dünyanın bütün kuşları gidiyor. Öyle çok. Dağılan bir kuşak gibi geçiyorlar mavilerin dokunduğunu beyaz gökyüzünden. Uzağa. Çok uzağa ve birlikte. Yanıp sönen deniz fenerinin üstünden, kırmızı çatıların, minarelerin, dev gemilerin üstünden, herhangi bir akşama başlayan ev kadınlarının, işten dönen kaygılı insanların, bütün bu kaygılardan hiçbir şey anlamayan çocukların, bir akşamüstü heyecanının, acıların, kavgaların, buluşmaların, ayrılıkların, yalnızlıkların üstünden uçup gidiyorlar. Bir başka ülkeye, bir başka denize, daha sıcağa. Evet, daha sıcağa gidiyorlar. Onlar gidiyor ve biz soğuyoruz. Çocukluğumdan beri gördüğüm bir rüya var. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda geçen, farklı öyküleri olan bir rüya. Ama hepsinin ortak yanı, içinde benim işlediğim bir cinayet olması. Bu karabasandan hep ter içinde uyanırım. Geri dönüşü olmayan bir suç işlediğimi, bunun artık ömrüm boyunca benimle geleceğini, kurtuluşum olmadığını düşünürken, kendimi inanılmayacak bir mutsuzluk ve çaresizlik içinde hissederken uyanırım. O sabahta aynı rüyadan yine böyle bir çaresizlikle uyanmıştım. Bir cumartesi günüydü. Sisli, serin bir sonbahar günü. Sabah erkenden alışverişe çıkmıştım. Bütün vitrinler yeni sezonun giysileriyle doluydu. Birkaç tayyör giyip çıkardım. 5 düğmeli bele oturan ceketiyle siyahlı beyazlı kumaşı olan birini beğendim. Tam da üstüme oturmayan biraz bol yeni moda paltolara pek ısınamadım. Şapkalarla epeyce oyalandım ama bir türlü karar veremedim. Tayyörün içine kırmızı bir fular aldım. Erkek bölümüne geçip Turgut'a da açık mavi bir gömlekle çizgili bir kravat seçtim. Öğleden sonra yağmur başlamazsa kent dışına pikniğe giderdik herhalde. Elimde paketlerle eve girdiğimde onu salondaki koltukların birinde boşluğa bakarak otururken gördüm. O an aslında hiçbir neden olmadığı halde içime büyük bir korku geldi. Paketleri bırakmadan salona kadar yürüdüm. Başını çevirip bana baktı. "Hoş geldin," dedi. "Bir sürü şey aldım," dedim. "Güle güle giy," dedi. Ne oturabiliyordum, ne paketleri bırakabiliyordum, ne de konuşabiliyordum. Sonra birden koltuğun yanındaki komodinin üzerinde duran mektubu gördüm. Gördüğümü fark etti, mektubu eline aldı, bana uzattı. Makas arıyordum, çekmecende bunu gördüm. "Herhalde bir kocanın eşinin mektuplarına bakması hakkıdır diye düşündüm," dedi. "Elbette," dedim. Çünkü ne diyeceğimi bilmiyordum. Mektubu gördüğüm andan beri satır satır gözümün önüne getirmeye, neler yazdığını tam olarak hatırlamaya çalışıyordum. Fuat'ın yazdığı mektuptu. Venedik'ten sonra bana bir mektup yollamış. Ben de nasıl bir dalgınlıkla onu öylece çekmeceye koymuş, sonra da orada unutuvermiştim. Gizli bir şey yapmanın en tehlikeli anı, uzun bir süre dikkatle uyguladığınız kuralları unutmaya, bunu aslında hayatınızın doğal bir parçası sanmaya başladığınız andır. Kendimi öylesine bir hayale kaptırmıştım ki, sanki yalnız yaşıyormuşum, sanki evli değilmişim gibi hissetmeye başlamıştım. Kafamdan ne çok şey geçiyordu o anda. Yüzümün kızardığını hissettiğim için paketleri odaya götürür gibi salondan ayrıldım. Ne yapmalıydım? Her nasılsa bu mektup birinin eline geçerse ne anlam çıkartacağını hiç düşünmemiştim. İçinde çok açık bir şey yazılmadığını biliyordum. Ama yalnızca bana böyle bir mektup yazması bile zaten başlı başına acayip değil miydi? Paketleri yatağın üzerine bırakıp yeniden geri döndüm. Benim bir şey söylememi bekliyordu. Geçip karşısındaki koltuğa oturdum. Sanki beynim zokluyordu ve inanılmaz geliyordu ama şimdi bunca yıldan sonra bile satır satır hatırladığım o küçük mektupta neler yazdığını o an bir türlü hatırlayamıyordum. Oysa kim bilir kaç kez okumuştum. "Bu böyle ne zamandır devam ediyor?" diye sordu. Ne zamandır devam ediyor? "Bu sana yazdığı ilk mektuba benzemiyor. Herhalde sen de ona karşılık yazıyorsun." Yalnızca mektuplaştığımızı düşünüyordu. Ya da daha fazlasını konduramıyordu. Belki de benim ağzımdan böylece daha çok şey alacağını düşünüyordu. Böyle yakalanmış, ne söyleyeceğimi bilemez durumdayken çocukluğumdan beri esner gibi yaparım. Belki zaman kazanmak için, belki rahat görünmek için bilmiyorum. Yine öyle esnermiş gibi yaptım. Bir tane daha yazmıştı, ben de cevap vermiştim. Çok zaman geçti. Buraya geldikten sonra yazmıştı galiba. Şimdi de bir tane daha yazmış dedim. Sakin görünüyordu. "Sana özel bir mektup yazması sence de biraz tuhaf değil mi?" "Fuat Bey, bu bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Aklına esmiş yazmış. Ne kötülük var bunda?" Yüzünden bir şey anlamak imkansızdı. Sinirli miydi, üzgün müydü, kuşku içinde miydi? Yoksa acaba başka bir şey mi biliyordu? Başka bir şey öğrenmiş de çekmeceyi onun için mi karıştırmıştı? Suçüstü yakalanmıştım. Üstelik ne bildiğini, kafasından neler geçtiğini hiç düşünemiyordum. Nasıl olup da onu öylesine unutabilmiştim? Nasıl olup da kendimi bu hayale kaptırıp gerçeği kaçırabilmiştim? İşte o rüyadaki gibi kendimi çaresiz, dönüşsüz bir yerde hissediyordum. Hala şu an bile, aradan yıllar geçtikten sonra, o anı hatırlarken aynı duygu var içimde. Pek çok şey olduktan, neler yaşandıktan sonra bile onların hiçbiri değil de, o an suçluluk duyuruyor hala bana. Ne garip. Aslında onun bana asla kızmayacağını, bunu büyütecek biri olmadığını, bu nedenle başıma hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordum. Daha doğrusu o ana kadar nasıl olduysa böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Düşünmek istememiştim belki de. Eğer bir şey ortaya çıkarsa ne diyeceğimi, kendimi nasıl savunacağımı hiç kurmamıştım. Benim herkesle rahat konuşmalarım, erkeklerle arama beklenen mesafeyi koymak yerine flört etmem aslında alışılmış şeylerdi. Buna fazla şaşırmazdı. Bir yere gittiğimizde başkalarıyla dans etmem, herhangi biriyle uzun uzun konuşmam, aksine onun hoşuna gider, benim böyle kendimden emin halimi çok beğendiğini söylerdi. Bir keresinde bir davetten döndüğümüzde, "Sen de şeytan tüyü var," demişti. "Uzaktan bütün gece seni izledim. Sanki herkes, özellikle de erkekler, seninle konuşabilmek için birbiriyle yarışıyor. Yanına gelen sanki mıknatısa tutulmuş gibi ayrılamıyor." Ama bunu kıskanmış veya kızmış gibi değil, takdir eder gibi söylemişti. O, görmek istemediği şeylerle yüzleşmek yerine onları istediği biçime sokmayı tercih eden biriydi. Başından beri ben ne düşünüyorsam, bu evlilik için ne hissediyorsam elbette o da biliyordu. Ama zaten onun için evlilik, çiftlerin birbirine saygı duyduğu, insan olarak birbirlerini sevdiği, toplum içinde birlikte yer aldıkları bir kurumdu. Sizi baskı altına alacak, kıskanacak, olur olmaz şeylerden olay çıkartacak, akşamları koltuğuna oturduğu zaman çizgi romanlarını okurken huzurunu bozan tartışmalara girecek biri değildi o. Peki ama ben niye böyle hissediyordum? Neden korkuyordum? Onu kaybetmekten, boşanmaktan, rezil olmaktan? Hayır, hiçbirinden korkmuyordum. Hiçbiri umurumda bile olamazdı. Aksine denilebilir ki o anki ruh halim içinde benden hemen boşanmaya kalkışsa buna belki de sevinmem gerekirdi. Onu üzmekten mi peki? Hayır. İtiraf etmek gerekir ki onu üzmekten korkacak kadar derin bir sevgiyle sevmiyordum. Üstelik doğrusunu isterseniz o anda beni kaybetmenin onu çok üzeceğini de düşünmüyordum. Beni bu hale getiren yakalanmış olmak ve gerçeği söyleyememekti. Çok utanıyordum. O güne kadar hiçbir zaman yalan söylemem gerekmemişti. Ne çocuklukta ne okulda. Ne yaparsam yapayım her zaman olduğu gibi söylerdim. Kimseden de korkmazdım.
Ayrım sonu.